hukuk saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hukuk saati başladı. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Bugün de yaklaşık 35 dakika sizlerle birlikte beraber olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Efendim, bu hafta da avukat Bedrettin Can Bolat ve avukat Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk İpek Hanım.
Türkiye'de babalık davaları ve soy bağının kurulması olarak belirledik Evet. Bu haftaki konu başlığımızı. Babalık davalarını kimler hangi sürelerde açabilir, dava kimlere karşı açılabilir, hangi hallerde babalık davası açmaya gerek yoktur gibi. Evlilik dışı çocukların hukuki hakları ve babalık davası hakkında merak edilen her şeyi konuşacağız Evet. Bu yarım saat boyunca. İlk soruyla başlayalım Evet. Efendim. Babalık davalarının önemi bakımından önce genel bir değerlendirme almak istiyoruz sizlerden. Daha sonra da bu davayı kimler hangi sürelerde açabilir?
Şimdi İpek Hanım, gerçekten bugün konuştuğumuz konu gerçekten çok önemli. Meslek hayatımızda biz çok sık rastlıyoruz. Babalık davası denince insan normal olarak babanın açtığı bir dava gibi düşünüyor. Aslında baba değil, annenin açtığı bir dava ama başka özellikleri var. Ve bir adı da soy bağının kurulması diyoruz. Demek ki insanlarda bu Türkçe'de vardır, biliyor musun? Sizin soyunuz sopunuz nereden geliyor filan denir. Yani insanın soy bağını kuruyorsunuz nüfus şeyiyle, alakasıyla. İnanın ben ana konuya girmeden önce bir mesleki hatıramdan bahsederek girmek istiyorum önemi bakımından. Yıllar önce, ismini söylemek istemiyorum, ünlü bir müzisyen ve şarkıcı hanımefendi bana gelmişti, yaşlı bir hanımefendi. Dedi ki, Bedrettin Bey dedi, ben işte program yaptığım dönemlerde bir beyefendiyle dedi arkadaşlık kurduk, ondan sonra ondan bir çocuğum oldu dedi. Fakat o şahıs da evliymiş, işte bugün boşanırım, yarın boşanırım filan demiş ama bir türlü boşanma mümkün olmadı diyor. Daha sonra da ayrıldık diyor, ben çocuğumu kendim büyüttüm. Çocuğum büyüdü, askere gitti, geri geldi diyor, depresyona girdi. Bana dedi ki diyor, anneciğim ben çok zor durumda kaldım. Toplumda yani insanın babasının belli olması, belli olmaması ne kadar zor bir şey demiş. O kadar çocuğum depresyona girdi ki diyor, ülkeyi terk etti, Amerika'ya gitti, yerleşti diyor. Ve ben zaman zaman ziyaretine gidiyorum. Son gittiğim zaman bana dedi ki diyor, ah anacığım demiş. Sen beni dünyaya getirten babamla sadece resmi olarak bir gün evli kalsaydın da, yani bir gün nüfusta öyle görünseydin, benim babam da bu adam olarak yazılsaydı nüfus kaydıma, tekrar boşansaydın hiç önemli değildi demiş. Ama bunu yapamadığın için toplumda anılması zor, durulması zor. Onun için demiş ben depresyona girdim, hala depresyondan çıkamadım demiş. Bu bir gerçek hayat hikayesidir benim müvekkilimle görüştüğüm. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bazı konular İpek Hanım çok önemlidir. Alacak borç münasebetine benzemez. Sizin Ali'den 100 bin lira alacağım var, onun sizden bir buzdolabı vereceği var. Bunlar ayrı şeyler. Olur olmaz eksik. Ama bu benim söylediğim şimdiki konumuz çok önemlidir. Kesinlikle. O nedenle şimdi biz bu konuyu anlatacağız. Bununla alakalı yine başka hatıram var ama Bedrettin Bey, hatırayla programı bitireceksin diyecekler. Onun için sonunda vaktimiz kalırsa onu da anlatacağım. Şimdi gelelim. Soy bağının kurulması diyoruz. Bizim medeni kanunda enteresan bir madde var İpek Hanım. Orada şöyle diyor ki, çocuğu doğuran anasıdır. Onun annesi de annesi. Doğuran kadın onun annesidir demiş. Zaten başkası olamayacağını göre orada sorun yok. Şunu anlatmak istiyor. Diyor ki, çocuğun anasını bilmek çok kolaydır. Niye? Doğum evinde yatmış. Evde bir çocuk doğurmuş diyor. Anası bu. Bundan kolay bir şey yok. Ama babaya gelince öyle kolay değil. Baba kim acaba şimdi? Sorun burada.
Şimdi evet. Orada bence şu yüzden kaynaklı olduğu iş. Artık Avrupa'da bazı, Türkiye'de yok ama medeni kanunumuzda İşte aynı cinsiyetteki insanların evlenmesinden dolayı oradakilerden bazıları kendini anne gibi hissediyor. Şimdi bunu net belli etmek için medeni kanunu koymuştur.
Öyle mi? Tamam. Evet. Olabilir. Ama burada büyük bir kolaylık var. Yani çocuğun anası onu doğuran kadındır. Orada anlaştık. Sorun yok.
O belli.
Evet. Nüfusta zaten ve doğum evlerinde hemen annehanesine yazıyorlar. Kadının zaten nüfusu falan var. Sorun yok. Şimdi baba dediğiniz zaman resmen evliyse babası da, babasını da onun yanına yazıyorlar. Şimdi resmen evli olmadığı zaman sıkıntı doğuyor. Bunu ne yazacaklar? Uygulamada genelde İpek Hanım şöyle, hanıma diyorlar ki siz resmen evli değilsiniz ama bu çocuğun babasının adı ne? O da diyor ki mesela babasının adı Ahmet. Oraya da Ahmet yazıyorlar ama gerçekten Ahmet mi değil mi? Hangi Ahmet? Öyle ya. Yani bir nevi sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bir şey oraya da yazıyorlar. Ama işin gerçeğinde bu çocuğun bir babası var. Var. Yani gökten olmadı. Şimdi böyle olunca işte bu durumlarda çocuğun babasının belirlenmesinin bir davaya ihtiyacı var. Eğer baba gelip biraz sonra kolay yolları da var, o yollardan yapmıyorsa, o zaman bu davada kim açacak? Çocuğu doğuran anne açacak. Kime karşı? Babaya karşı. Diyecek ki sen bu çocuğun babasısın. Dava açıyorum sana diyecek. Ve bu davayı da İpek Hanım çocuk doğduktan sonra bir yıl içerisinde açması lazım. Bu bir yıl çok önemlidir. Hanımların çoğu bu bir yılı bilmiyorlar. Bilmedikleri için dava süresi kaçıyor. Şimdi yasa orada ikinci bir kolaylık daha vermiş. Diyor ki madem hanım davayı kaçırdı, bir sene içinde açamadı, o zaman bu çocuğa mahkemeden bir kayyum tayin ettirin. Yani bunun hakkını, hukukunu arayacak, onun adına dava açacak birini mahkemeden tayin ettirin. Davasını da o ne zamana kadar? Çocuk 18 yaşını bitirinceye kadar. Çocuk kendi dava açamaz zaten. Ona da süre vermiş. Diyor ki eğer kayyum tayin ettirirseniz 18 yaşına kadar da bu kayyum yoluyla da davayı açabilirsiniz diyor. Bu da yetmedi. Üçüncü hakkı vermiş kanun. Diyor ki evlilik dışı doğan çocuk kendisi 18 yaşından itibaren kanundan dava açma hakkı doğdu ya, bir yıl içinde davasını açabilir. Ne yapar? 19 yaşına kadar. Demek ki anne bir yıl içinde açacak. 18 yaşına kadar kayyum açacak. 18'inden sonra da çocuk açacak. 3 sefer hak tanımış. Hemen o hatırayı Sabri Bey kırılma da ilave edeyim. Çünkü geçen gün dediğim zaman bir ay önce bir müvekkil geldi. Bercettin Bey dedi. Benim böyle bir durumum vardı. Ben 24 yaşında dedi babalık davasını açtım. Mahkeme beni hiç dinlemedi bile diyor. Efendim ne kan aldı ne başka bir şey yaptı DNA araştırmadan testi dedi. Davamı reddetti dedi. Nerede bu memlekette kanun? Nerede efendim adalet filan filan dedi. Ondan sonra dedim ki bak arkadaş sen nerede kanun diyorsun ama bu memleketin kanunu senin annene bir yıl vermiş, o açmamış. 18 yaşına kadar kayyum yaptır, açmamış. Sana da bir yıl içinde aç demiş, açmamış. Sen nereden aklına geldi bunu açmak deyince? Hı hı. Efendim dedi, benim bu dava açmayı düşündüğüm babam çok yaşlanmış, ağır hastaymış. Ankara'da bir apartmanı var, İstanbul'da 8 dairesi var bilmem ne. Mirasçılığım elden kaçıyor diyor. Bakın o da şimdi seneler sonra miras konusundan dolayı aklına gelmiş. O da benim babam kim dememiş. Böyle dememek için, onun için sevgili dinleyicilerime uyarıyorum. Herkes davasını vaktinde açacak. Açmaksa nerede kanun dediği zaman haktırın kanun da sana nerede olduğunu gösterir. Böyle. Özür dilerim biraz uzun oldu ama.
Bloğa da gelen bir soru vardı mesela. Geçen aydan evet, bu konuyla ilgili cevaplamıştım. Evet. Yayınımızdan sonra. Orada da 3 yaz önce işte Ege'de bir sahil şeyinde, kasabasında eğlence için gelen yurt dışında evet, orada yaşayan bir vatandaş burada aynı gece içerisinde 4 ayrı kişiyle beraber olmuş.
Evet.
Şimdi aradan 2 sene geçmiş. Çocuk 2,5 yaşına gelmiş. Babalık davası açacağım demiş. Ben de cevap yazmışım 1,5 ay önce. Ama süreyi kaçırdınız diye.
Evet.
Ondan sonra ama bu nasıl iş, işte kim olduğu belli değil. Dedim ki 4 kişi var bir gece
kime
içerisinde.
Karşı
kime karşı açılacak? Adamları tanıyor musunuz? İkisini hiç tanımıyorum. Kimlik tespiti de yok. Kalan ikisi de evli diyor. Sonra öğrendiğine göre. Şimdi hakikaten Türkiye'de bu tip bazı istisna olmakla beraber ciddi sıkıntılar var. Burada zaman hap düşürücü süre, Bedrettin Bey dediği usta, onu çok dikkat etmek
evet,
lazım.
O zaman önemli bir konu.
Evet.
Değerli dinleyicilerimize iletişim yollarımızı bir kez daha hatırlatalım. Soruları varsa iletebilirler. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Efendim ikinci soruyla devam edelim o zaman, babalık davaları ve soybağının kurulması konusuna. Babalık davası kimlere karşı açılabilir? Ayrıca hangi hallerde babalık davası açmaya lüzum yoktur? Bunu da sizden dinleyelim Sabri Bey.
Evet. Şimdi biz bugün bunu anlatırken bu konuyu kime anlatıyoruz? Bizi dinleyenlerden bu konuyla nasıl mesela ilgisi olabilir insanların? Şu an dünyada ve Türkiye'de medyanın insanlara genel olarak pompaladığı zihin yıkama yöntemlerinden bir tanesi de evlilik dışı ilişki kavramı, doğru mu?
Doğru.
Şimdi evlilik dışı ilişki medeni kanunda yasaklanmış mı? Hayır. Ceza kanununda bir şey var mı, müeydesi var mı? Yok. Sosyal olarak da bir mahalle baskısını saymazsak bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bugün en meşhurlarımızın arasında bile isim vermeden zikredelim. Ne diyor mesela? Hayat arkadaşım diyor. Ya hayat arkadaşından 35 yaşında ben ne işte oğlum var.
Öyle ya.
Tanımazsan peki o çocuğun nesebi konusunda bir sıkıntı yok mu? Var. Yani babamın anlattığı öyle örnekte
bu
mirasçılık sıkıntısı var. Daha sonra öyle meşhur olmuşsun, o ismi taşıyacaksın, onun mirasçısısın, ona karşı mükellefiyetlerin var. Doğru mu?
Doğru.
Öyle olunca şimdi hayat arkadaşı, flörtüm, işte çıktığım, sevdiğim falan, bunların hepsi tamam romantik ve güzel sözlerdir ama hukuken medeni kanunda tanımlanmış şeyler değil. Hukuken medeni kanunda üç soy, alt soy olarak, mirasçı olarak ya kan hısmı olacaksınız, akrabalığınız olacak ya da direkt evlat olacaksınız. Öyle olunca şimdi bu dava kime karşı açılabilir? Bir, evlilik dışında bir babaya karşı açılacak. Zaten Bedrettin Bey'in söylediği gibi yasal bir evlilik içerisinde doğmuş çocuk aksi ispat edilinceye kadar o evlilikteki bireylerden doğmuş sayılır. Eğer ortada bir iffet yükümlülüğüne aykırı bir zina yoksa, doğru mu? İki, evlilik dışı baba ölmüş de olabilir. Öyle ya, şimdi siz imam nikahlı yaşıyorsunuz. Adam tam diyelim ki eşimi boşayacağım, seni alacağım dedi. O sıra bir çocuk oldu. Adam dava açmaya giderken yolda öldü. O zaman evlilik dışı babanın mirasçılarına karşı açılabiliyor.
Biz 2 sene önce öyle açtık.
Açtık.
Almanya'daki bir müvekkilimiz. Yaşadığı erkeğin 2. hanımı da var. Bundan da 4 çocuğu var. Bayağı uzun zaman olmuş.
Evet.
Ondan sonra adam öldü. Mirasçılarına karşı açtık biz davayı. Açılabiliyor. Evet.
Şey, Ankara'nın bir ilçesinde de ismi evet. lazım değil. Bakmıştık. Mesela anne çocuğu hiçbir şekilde ortada bırakmıştı.
Evet.
Babayı bir başka, yani çocuğun da haberi yok. İlkokula Doğru. kayıt yaptırırken çocuk kendi babası zannediyor. Bir ailenin de çocuğu olmuyormuş.
Evet.
Ki Türkiye'de çok
evlat.
Yaygın.
Evlat olarak.
Tüp bebek şansları da yoktu. Yapamadılar yani
evet,
bir şekilde. İleride yaşları vardı. O çocuğu kendi çocukları gibi bakmaya başlamışlar. Anne bir yerde uygunsuz bir hayat yaşıyor. Gece işte barlarda, pavyonlarda, eğlence merkezlerinde çalışıyor. Baba hiç ortada
baba
yok.
Baba Trakya'da,
baba
sonra,
Trakya'da
bulduk.
Sonra zor
çocuktan
bulduk.
Çocuktan haberi yok.
Çocuktan yani. Haberi yok böyle bir çocuğu olduğundan. Biz evet. Bedrettin Bey'in 6-7 duruşma sonra çocuğu o babanın aile üzerine kaydettirdik. Okul müdürüyle de özel görüşüldü. Çocuğun hala şeyden haberi yok. Yani
gerçek anne
babasından haberi yok. Gerçek anne babasının da çocuktan haberi yok.
Evet.
Şimdi evlilik dışı baba notere gider, çocuğun kendisinin olduğunu resmi beyanla kabul ederse babalık davası açmaya gerek yok. O zaman noterler veya yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için konsolosluklarda tanıma yapmak çok kolay. Hı hı. Evlilik dışı baba nüfus müdürlüğüne giderek çocuğu tanırsa, bu benim evladım diye, babalık davası açmaya gene gerek yok. Yani mahkemeye uğramadan önce gidebilecekleri noktalar var. Burada nüfus müdürlüğüne gidilecek en kolay işlem bu. Buna dikkat etmekte fayda var. Biz bunu altını çiziyoruz. Çünkü diğer türlü mahkeme süreci biraz yani hem meşakkatli hem o alenileştiriyor işi. Evet.
Önemli bir hususa değineceğiz şimdi. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti konusu.
Evet.
İsterseniz bu soruyu yöneltmeden önce kısa bir ara verelim Bedrettin Bey. Aranın ardından devam edelim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, saatimiz 14.20 dakika geçiyor ve hukuk saati devam ediyor. İletişim yollarımızı bir kez daha hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta yoluyla da sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Efendim, Bedrettin Bey, sizinle devam edelim. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti kime aittir ve bu çocuğun yetiştirilmesi için nafaka konusu da çok önemli. Evet. Nafaka konusu ve dava masrafları gibi şeyler bakımından neler söyleyebilirsiniz? Evet. Masrafları kim ödeyecek? Özellikleri
nelerdir? Efendim, geçen programlarında bu velayetten bahsetmiştik. Velayet dedi ki çocuklar için bir nevi koruyucu şemsiyedir. Anne veya baba bakımından da hem hakları hem de yükümlülükleri ifade eder demiştik. Şimdi evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye ait. Çünkü ortada baba yok. Ona karşı bir dava açılmış. Dava devam ederken bu doğumu yapan annenin ve çocuğun tabii bakımı ve masrafları gerekiyor. Nafaka konusu var. İşte bunu dava dilekçesinde babalık davasını açmakla beraber ayrıca kendim için şöyle nafaka istiyorum, çocuk için nafaka istiyorum diyebilir. Ayrıca bu davaların masrafları da var. İşte kan tahlilleri, DNA tahlilleri filan gerçekten
çok ucuz da değil, çok pahalı.
Ucuz yani. Değil, pahalı olan tahlillerdir. O paraları da yatıramayabilir evet. Şartlarından
cinayet
dolayı.
Evet, bu
davayı açan önce ödüyor.
Ödüyor, eşinden alınabiliyor bunlar. Bu şekilde kolaylıklar sağlamış mahkeme. Hı-hı. Yeter ki dilekçe yazılırken bunlar da ilave edilsin İpek Hanım. İpek davaya dilekçesi çok önemlidir çünkü davanın temelidir. Siz orada sadece bir şey ister de diğerlerini ihmal ederseniz orada hakim de sıkıntı duyuyor. Çünkü talep yok diyor. Ben nasıl karar vereyim diyor. Bunları söyleyeyim.
Siz dilekçe konusuna zaten tabii. Çok önem veriyorsunuz. Her yayında dile getiriyoruz. Tabii. Sabri Bey, evlilik dışı çocuğun, evlilik dışı babanın mirasçılığı bakımından neler söylenebilir? Kan bağı yeterli mi bu konuda?
Şimdi burada tabi babalık diye bir şey var. Yani bir kere bu tabi babalığa hükmolan tabii. Çocuk tabii. Evet. Gayri sahih nesepli olarak medeni kanunu uyarınca babasının mirasçısı oluyor. Niye? Evet. Artık tanıyor baba onu. Yani tanıdığı için kendi kanından gelen bir. Hı-hı. Şimdi biz böyle bir davamız yıllar önce olmuştu. Ben mesleğe ilk başladığımda 8-9 sene önce İstanbul'da çok büyük bir mirasın paylaşımında bir anda ortaya babanın evet. Tanıdığı, çocukların bilmediği bir holdingdi bu. Oldukça meşhur bir holdingdi. Bir anda şey çıktı ortaya, bir tane Ankara'da okuyan, özel üniversitede okuyan evet. Bir çocuk çıktı. Bu çocuk dedi ki sizin babanız benim de babam. Yıllardır beni sizden gizliyor ama biz kardeşiz. Tam Türk filmlerindeki gibi. Mirasın 8'de biri olmuş. O zaman öyleydi. 8'de biri benim kardeşim dedi. Adamlar şok oldu. Dediler ki yani milyonlarca dolar var, sen nereden
çok
çıktın?
Çok üzüldüm. Para olunca çıkar. Milli piyangodan çıkar gibi.
Baba ölünce çıktı ama ortaya çocuk. Evet. Baba da yıllarca Ankara'daki bu diğer ilişkisini kendi öz ailesinden ve evlatlarından gizlemiş. Biz onun davasına o zaman bakmıştık. Uzun da sürmüştü İstanbul'da. Şimdi böyle olunca yasal mirasçı mı? Evet. Niye? Baba tanımış çocuğu. Nüfusa bildirmiş. Yani burada tabii babalığına hükmolunuyor. Evet. Bu tip bir babalığa hüküm verilen çocuk medeni kanunda normal bir çocuğun hakkı neyse o aynı mirastaki eşit paya sahip olur. Şimdi biz dinleyenler içerisinde bu tip olanlar varsa kafada hemen bir şey yandı, ışık yandı. Dediler ki biz de mirasçıyız. Evet, siz de mirasçısınız. Yeter ki nüfusta sizin de veraset ilamında babanız evet. Ya da yakınınız öldüğü zaman o babadan olduğunuza dair bir veraset ilamında mirasçı olarak görünün. Burada mirasçı olamama gibi bir istisnai durum var. Nedir o? Açtı babalık davası reddedilenler. Bazen meşhurlarda duyuyoruz. Meşhurların çocuğu olmak için bazı insanlar diyor ki şu konserde benim annemle beraber olmuş. Ben onun babasıyım diyor. 15 yaşında ortaya çıkıyor. Dava açıyor. DNA testi yapılıyor. Hakikaten değil. Adam reddediyor zaten çocuğu.
Tabii suistimal, yani,
suistimal etmek isteyen de istisnai hallerde var. Öyle bir durumda babalık davası için açtığı dava reddolunanlar, yani Türkçesiyle davayı İpek Hanım kaybedenler o zaman zaten mahkeme hakkı doğurmadığı için bir şey de alamazlar.
Evet. Bedrettin Bey, babalık davasının açılmasında önemli özellikler ve farklılıklar var. Evet. Bu davalar açılırken kimlere ihbar yapılmalı ve kimler davada taraf olarak gösterilmeli?
Doğru. Şimdi İpek Hanım, bu aslında çok önemli bir konu. Gerçekten yani bazı meslektaşlarımız bile bu hataları yapıyor. Vatandaşı bırakalım artık. Şöyle ki dışarıdan baktığınız zaman diyorsunuz ki babalık davasını kim açacak? Anne açacak. Kime karşı? Babaya karşı. Güzel. Öyleyse bu ikisinin arasında yürüyecek bir dava gibi. Hani bizim genel şablon vardır ya, davacı davalı. Bu davaların öyle değil. Başka bir özelliği var. Şimdi babalık davasını annenin açtığını düşünelim örneğimizde. Anne açtı. Kime karşı? Babaya. Bir, babayı gösterdi davalı olarak. İki, Cumhuriyet Savcısını da davayı ihbar edecek. Evet. Çünkü kamuyu da ilgilendiriyor bu dava. Bir kişi birinin nüfusuna girecek veya çıkacak. Cumhuriyet Savcısına ihbar ediyor. İki, çocukla annenin orada menfaati bazen ters düşebilir diye çocuğun da kayyum tayin edildiği için onun haklarını arayacak, kayyuma da ihbar edecek. Böyle olunca toparlayalım. Anne davacı olarak davayı açınca bir baba ona açtı. İki, Cumhuriyet Savcısına ihbar edilecek dosya, dava. Üç, ondan sonra kayyuma ihbar, çocuğun kayyumuna ihbar. Yani bu özellikleri vardır dilekçenin. Öyle yapılmazsa eksik olur, sıkıntıya girilir. Hı hı. Böyle söyleyelim.
Evet. Efendim, evlilik dışı çocuğun adını açılacak babalık davasında çocuğun çıkarlarını kim koruyacak ve bu kişinin görevleri, yapması gereken iş ve işlemler de önemli. Dinleyicilerimize bu bakımdan neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi burada bu kayyum tayini çok önemli. Neden? Hı hı. Evlilik dışı doğan çocuğun adını açılacak babalık davasında çocuğun çıkarlarını koruması için Sulh Hukuk Mahkemesi kayyum tayin eder. Neden? Çocuk daha kendi çıkarlarını koruyabilecek rüştü ispat etmemiştir. Öyle olunca iyice canın büyüsün de kendi hakkını arasın diyecek halimiz yok. Öyle olunca kayyum tayini lazım. Anne tarafından açılacak babalık davalarında mutlak suretle İpek Hanım küçüğe tayin, kayyum tayini yapılıyor. Medeni kanunumuzda babalık davası açmak için o bir yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştü. Burada bir yıllık hak düşürücü sürenin başlangıcı kayyumun açacağı babalık davasındaki bir yıllık hak düşürücü süreyle aynı anda başlıyor. Babalık davası açılmadan önceki süre neydi? Babalık davası açılmadan önce bir yıllık bir hak düşürücü süre söz konusuydu. Tek istisnası var. Babalık davasında söz konusu bir yıllık hak düşürücü sürenin geçmesinde davalı tarafın bir takım hileli davranışları olabilir. İşte alacağım üzerime, tanıyacağım, bilmem ne, gel bir yurt dışına çıkalım falan, fıstık gibi böyle şeylerle adam bir şekilde
oyalama,
işi,
yoluna
yoluna gidiyorsa, evleneceğine dair vaatler veriyorsa ki en herhalde toplumda yani en yaygın olanı budur. O zaman bir yıllık süre geçmesine rağmen gene dava açılması lazım ama insanların da gözünü açması lazım. Neden? Türkiye'de de dünyada da aslında mesela karayolu deyince asfalt değil mi? Stabilizeye girdiysen zaten sonuçları bellidir. Lastik patlayabilir, şarampole uçabilirsin. Zaten düz yolda gitmiyorsan orada bir şey olduğu için mümkünse düz yola çıkmak lazım.
Yine bu bir yıllık hak düşürücü süreyi unutmamak
lazım. Bunlar hep istisnai durumlar ve özel olarak da izah edip ispat edebilmek de lazım. Yani şimdi siz 10 sene uyumuşsunuz öyle ya. Efendim bana bu olacak verecek inşallah maşallah dedi, ben de 10 sene bekledim. Allah şimdi her şeyin bir izahı var öyle mi?
Kesinlikle.
Doğru.
Peki evlilik dışı doğan çocuğun soyadı ne olacak? Bu konuda neler söyleyeceksiniz Bedrettin Bey?
Efendim soyadı konusu da önemli tabii her zaman için. Bir kere genel kural şu: anne baba evli ise çocuk ne oluyor? Ailenin soyadını taşıyor. Orada bir sorun yok. Ama evli değil ise bizim bugün yaptığımız programın konusu olan çocuk annenin soyadını taşıyor. Çünkü neden? Babayla evlilik yok. Dolayısıyla annenin soyadını taşır. Bir, ikincisi de açılacak davalarda işte babalığının tespitine. Tamam, bu adam bunun babasıdır. Ayrıca soyadının da şöyle olmasına filan tarzında mahkemeler karar veremez diyor yargıda içtihatlar. Neden? Zaten evli olmadığı için sadece babanın nüfusuna kaydolur, onun çocuğudur diye, ama soyadını alamaz diyor. Annenin soyadını taşımaya devam eder. Orada güzellik şu İpek Hanım. Eğer babanın nüfusuna çocuk kaydedilmişse baba öldüğü zaman onun çocuklarından sayıldığı için miras konusunda iyi olur. Hı-hı. Mesele bu.
Evet. Yoksa sadece annesinin soyadını alabilir, tabii babasının efendim soyadını tabii alamaz. Babalık davalarında bilirkişi incelemesi ve diğer incelemeler nasıl ve nerelerde yapılıyor? Bu konularda da neler söyleyeceksiniz? Dinleyicilerimizi bilgilendirelim.
Valla artık çok şükür tıp ilerledi. Mesela biz boşanmalarda velayete bakarken bazen mesela yıllarca baba çocuğunu görmemiş oluyor. Biz de avukat olarak gidip çocuk tesliminde bulunuyoruz. Benim öyle tanıdıklarım var ki 11 tane çocuğun arasında o çocuğu koy, babası da şu de. Kimseye söyleme onun çocuğu olduğunu. Otomatik bu bununki der. Yani DNA miras olarak geçmiş. Kaşı, gözü, hareketleri değil mi? Çok benzeyenleri gördük biz. Öyle olunca şimdi ama tabii iş böyle gece istihareye yatma, rüya görme ya da tahmin loto çekilişiyle olmayacağına göre bu bir ciddi konu. Tıp ve genetikten faydalanılacak. Ne olacak? Yapılan incelemelerde adli tıp kocanın baba olabileceğini %99.99, baba olamayacağını %100 ispatlamak durumunda. Tabii. Çok şey oran yani.
Yüksek.
Acabalık bir yer yok.
Kalmadı.
Öyle olunca çok net. Sağlıklı ve doğru bir sonuca ulaşabilmek için de sadece kan örneğinin alınması da yeterli değil.
Evet.
Bununla beraber kıl, mukoza yani tükürük, doku örneklerinin de alınması gerekiyor. Her yerden bir araştırma yapılıyor. babalık davasında zorunlu olarak yapılan bu araştırmalar da belli kurumlar yapmaya yetkili. Adli tıp kurumu, üniversitelerin bununla ilgili kan bankaları, biyokimya ana bilim dalları bunu araştırıyor. Efendim ben filanca laboratuvardan bir kan örneğiyle geldim. Bunun babası budur. Mahkeme ona itibar etmez. Çok ciddi araştırma yapıyor. Hatta baba öldüyse mezarın açılıyor. Evet. Mezardan kemik, kıl, açma diş örneği, açma savcılık yetki evet. veriyor. Gidiyorsun mezarı, kazıyorsun tekrar.
Kabir fekhi diyorlar evet. ona. Savcılıktan özel izin alıyorlar. Yaptılar bizde de.
Yani bizde birkaç davamızda. Mezarı açıp bayağı parçalıyorsun. Baba ölse bile babalık davası. Evet. Bayağı parçalıyorsun. Öyle bu buna benziyordu. Için. Acaba onun babası mıdır? Öyle bir durum yok yani.
Hatta bunda açıklamalarında Sabri Beyciğim şöyle bir cümle evet. var. Benim için çok dikkat çekiciydi. Diyor ki bu çocuk bu adamdandır diyebilir tıp ama değildir diyemez diyor. Yani o kadar güçlü bir net, net tespit yapıyor. Böyle. İhtimal buraya bırakmak istemiyor.
Yanılma payı ve ihtimal yani onu olmadan kabul %100. Neredeyse %100'e yakın evet,
onu kabul sonuçlar
belli oluyor. Değerli dinleyicilerimize bir kez daha iletişim yollarımızı hatırlatalım ve bu hafta neyi konuşuyoruz onu da izah edelim. Türkiye'de babalık davaları ve soybağının kurulması olarak belirledik konu başlığımızı. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 ama bize hukukla ilgili her türlü sorunuzu da iletebilirsiniz. Avukat Bedrettin Can Bolat ve Avukat Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle beraber. Ve babalık davalarında yetkili ve görevli mahkeme evet. hangisidir? Bu konuyu da izah edelim evet. dilerseniz. Ve tabii. evlilik dışında doğan çocuk için nafaka nasıl düzenleniyor?
Evet. Şimdi bunlar da önemli konular. Çünkü şöyle yetkili mahkemede açmadığınız bir dava yetkili mahkemeye yetkisizlik veriliyor falan çok dolaşıyor. Zaman kaybı oluyor. Bu nedenle çocuğun doğduğu yer mahkemesi yetkili. Oraya açılacak. Ayrıca da görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Başka bir mahkeme değil. Bunlara dikkat edeceğiz. Çocuk anneye veya babaya verilsin bu dava şey içerisinde. İnfak ve iaşesi diyor. Yani çocuğun bakımı hayata hazırlanması için gerekli bütün masrafları diğer taraf iştirak etmek zorundadır. Bu da önemli. Sabri Bey diğer konuyu anlatacak da ben altını tekrar çizmek istediğim bir şey var. İpek Hanım o da şu. Her şeyin bir kolayı var. Mesela bu babalık davaları kolay davalar değildir. Masraflıdır filan. Ama eğer erkek baba olan kişiyle anne diyebilirlerse ki ya biz bunları davaya filan bırakmayalım. Öyle bir sürü iş. Baba burada hiç davaya filan gerek kalmadan sadece notere gidip, bildiğimiz noter, vekalet verdiğimiz notere gidip dese ki ben çocuğumu tanımak istiyorum, tanıma şeyi yazın burada, yazısı yazın dese, notere diyor ki ben işte filan hanımla olan ilişkimden şu çocuğum doğmuştur, şu tarihi itibariyle bu çocuk bana aittir. Şu yazıyı yazdırsın, hanımefendiye versin veya kendisi nüfusa götürsün, çocuğu kaydediyorlar. Bu kadar kolay İpek Hanım. Hadi böyle olmadı, notere gidemediler, nüfusa gitsinler. Affedersin. Nüfusa giden baba desin ki bu çocuk bendendir diye nüfusta aynı şeyleri söylesin. Gene yapılıyor. Bakın bu kadar davaya gerek kalmıyor. Buradan şuna gelmek istiyorum. Özellikle hanımlarımıza tavsiye olarak. Bu durumda olan hanımlarımız varsa davaya şuna buna girmeden eğer erkek hakikaten bunları yapabilecek bilmediği için yapmıyorsa veya üzerine düşünülmediği için yapmıyorsa bu yolu tercih etsinler. Ya notere gidip evladı tanıma işi yaptırsınlar ya nüfusa gidip yaptırsınlar. En kolayı budur. Böylece çocuk babasının nüfusuna kaydedilmiş olur ve mevzu da hallolur. Şimdi bazı erkeklerde olabilir. Tereddütten dolayı ne malum bu çocuğun benden olduğu var. Okuyoruz gazetelerde öyle. Ne malum diyor. O ne malum derken samimi de olabilir, olmayabilir de. Bazı insanların da işine gelmiyor. Böyle şeyler var. O zaman dava zarureti doğar. Başka çare yok. Çare olmadığı zaman davaya. Ama eğer ikna edip de bu işi yapacaksa en kolayı hemen noterde, hemen nüfusta tavsiye ederim
çocuğu
bunu yapsınlar. Tabii.
Evet, mahkeme tabii. süreciyle uğraşmamak gerekiyor. Tabii,
sizin süreniz kalıyor da ben şu mevzuyu tekrar altını çizmek istedim.
Ama diyelim yapamadılar.
Evet.
O zaman ne yapılacak? Dava yoluna gelindi. Yani baba evet. biraz önce söylediğimiz gibi işi oyalıyor. Canım önce bir boşayım. Hı-hı. Sonra seni
evlilik
alacağım.
Evlilik vaadi veriyordur belki.
Her an evet. böyle şeylerle var. Gidiyor. O zaman taraflar bir kere avukat tutma zorunlu biz her yayında söylüyoruz. Hiçbir hukuktaki davada yok. Evet. Maddi durumunuz yoksa barodan avukat da talep edebilirsiniz. Evet, baro doğru. size incelemenizi yaptıktan sonra ücretsiz olarak ceza konusunda ya da hukuk konusunda size bir nöbetçi avukatı sevk edecektir.
Evet.
Ama böyle davalar biraz spesifik alanlardır. Ben hep şuna benzetiyorum. Tabii ki zorunluluğunuz yok ama bir beyin ameliyatını da çok güvenmediğiniz bir hekime yaptırmanızı tavsiye etmem. Niye? Evet. Sonuçta riskli bir ameliyat. Evet. Şimdi bu davalar da hakikaten İpek Hanım hem maddi olarak çok araştırması, bilirkişi incelemesi yoğun olan davalar olduğu için uzmanlık isteyen bilirkişilerde de uzmanlık ücretleri yüksek oluyor. Evet. Örneğin normalde emlakta bu evin değeri ne kadardı diye bir arsa davasında biz arsaya gidip de oranın bilirkişi heyetiyle üçlü bilirkişi, fen bilirkişi, hukuk bilirkişi bir de mal bilirkişiyle gittiğimiz zaman mahkeme 350 liradan 1000 lira bir keşif ücreti çıkarır ama şöyle bir davada DNA test örneği, işte kemik taraması, hele mezar açılacak, onun kapsamlı yapılacak falan dediğiniz zaman ortaya 3-5 bin liranın
en az
masrafı çıkar. Öyle olunca dilekçeleri kusursuza yakın yazmak da önemli. Bazı şeylerde de biz gene bilgilendirme yapalım. 2-3 dakikamız. Orada şöyle oluyor. İnsanlar mesela kocalarından gizlice ya da sevdiklerinden bu çocuk senin mi diye sorular sorup cep telefonuna kaydediyorlar. Bu yasa dışı delil. Mahkemeye bunu ibraz edemezsin. Haklı dahi olsa edemezsin. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bir anda davalar karara çıkacak diye bir şey yok. Açıldıktan belli bir süre sonra karara çıkabilir. Evet.
Evet. Efendim son bir soru yöneltelim size Sabri Bey. Yabancı bir mahkemeden babalık davası ile ilgili bir karar alındığı zaman bu karar Türkiye'de nasıl uygulanacak ve bu konuda neler yapılması gerekir? Evet.
Bu tanıma ve temfiz davaları adı altında biliyorsunuz biz çok programlar yapmıştık. İleride belki yine yaparız. Eğer başka bir ülkeden yani Türkiye dışındaki bir ülkeden bu anlamda bir karar alınmış ise bu karar kesinleştirildikten sonra Türk mahkemelerinde tanıma yapılacak. Bu yapılmadan bizim nüfus kayıtlarına geçmez. Dolayısıyla bunların tanıma yaptıracak olan kişinin de mutlaka orada kesinleştirmeyi yaptırması lazım. Ve Türkiye'de de yeniden tanıma temfiz davası açılıyor. Şartları var kendine göre. O şartlara göre bu davayı karara çıkartabilirse mahkemeye götürüyor. Türk mahkemesinden verilmiş bir karar gibi kabul ediliyor. Ve ne yapıyor? Nüfusa tescil ediliyor.
Hı hı. Tıpkı evlilik ve boşanmalarda olduğu gibi. Gibi.
Evet. Bunlar önemlidir. Bunun dışında ilave edeceğiniz bir şeyler var mı Sabri Bey?
Bu dilekçelerin düzgün yazılması hususu her dava için geçerli. Yasa dışı delil toplamamaya gayret etmekte fayda var. Niye söylüyorum? Hani son iki dakikamız onları da anlatmakta fayda var. Şimdi benim son zamanlarda gördüğüm boşanma davalarında bu tip gelen sorulardan babalık davalarında insanların büyük bir çoğunluğu cep telefonlarına eşlerin haberi olmadan ya da sevgililerin haberi olmadan gizli dinleme yazılımları yükleyerek onlar üzerinden bütün SMS, WhatsApp yazışmaları, Facebook kayıtları, Twitter mesajlaşmaları ve bilimum her şeyi onların rızası olmadan kendi cep telefonlarına mail vasıtasıyla aktattırıyorlar. Evet. Şimdi insanların anayasal olarak kişilerin güvenliği hakkı var. Böyle olunca bunların kişi,
özel hayatın
gizliği de var. Yani şimdi o Bedrettin Bey'in o örneği vardır. Eşiniz bile olsa bir cam duvar var arada. Neden? Benim bana ait de bir hayat ve sırlarım var.
Öyle.
Sizden öncem de var. Öyle olunca şimdi bu tip şeylere dikkat etmeyenler eşinin şeyini alıyor. Adı neydi? Cep telefonuna program yüklüyor. Adamın haberi bile yok. Herkesle yazışmaları otomatikman eşinin cebine gidiyor. Herkesle konuşma kayıtları ona da gidiyor, buna da geliyor.
Yani baskı var. Kastede.
Şimdi bunu mahkemede kullanamazsınız. Kullandığınız takdirde suç işlemiş olursunuz. Buna dikkat edelim. Çok yaygın olduğu için söylüyorum. İki, Ankara, İstanbul, İzmir için söylüyorum. Son bir dakika. Evet. Açılan davalarda zannediliyor ki hemen iki ay sonra mahkeme karara çıkar. Bugün için söylüyorum. Ankara'da açtığınız davayı 6 aydan önce duruşma gününün gelme ihtimali mucizeye yakındır. Öyle olunca daha ilk duruşması bu. 1,5-2 ayda bir duruşması olacağını düşünürsek 1-1,5 seneden önce çoğu dava bitemez. Bir de bunun temiz süreci var. Dikkatli ve sabırlı olmakta fayda var.
Evet, bunları söyleyebiliriz. Bugünkü konu da önemliydi İpek Hanım. Buna evet. Çok dikkat edelim. Bu benim programın başında söylediğim hanımefendinin dediği gibi olur sonra.
Efendim üzülür. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Hukuk Saati'nin bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte 14.05'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.